Ayrım 63, sayfa 741, 6. bölüm, Sis'teki yazı. Genç subay hünerini göstermiş, Sahra telefon hattını çekmişti. Bu hat elbette Bagratyan köşküne kadar uzanmıyordu. Çünkü o kadar çok kablo bütün 4. orduda bile yoktu. Ancak Habaste köyünden Güney Kalesi'nin yaklaşık 400 ayak aşağısına kadar ulaşıyordu. Kayalık arazi ve birliğin eğitimsizliğinin yol açtığı zorluklar göz önüne alındığında önemli bir başarıydı bu. General Ali Rıza Bey Damlacık'taki gözcülerin kim olduğunu anlamamaları için sivil giyinerek keşif amacıyla Habeste'ye gelmişti. Masanın üzerinde önünde duran kaba telefon çalmaya başladığında güneş henüz batmıştı. Karşı tarafta yüzbaşının sesinin netleşmesi çok uzun sürdü. Bu arada birçok teknik sorunun çözümlenmesi gerekmişti. Fakat sonra yetersiz elektrik iletimine rağmen gururlu bir hoşnutluk içinde olduğu anlaşılan pürüzsüz bir ses duyuldu. ''Generalim, dağı ele geçirdiğimizi bildiririm.'' Ali Rıza Bey sigara ve içki içmeyenlerin temiz yüzüyle ahize kulağında olduğu halde açılır kapanır sandalyesinde hafifçe geriye kaykıldı. ''Ne demek dağ, yüzbaşı? Dağın güney ucunu kastediyorsunuz sanırım.'' ''Evet efendim, dağın güney ucu.'' ''Teşekkür ediyorum, kaybımız var mı?'' ''Hiç kayıp yok, tek kişi bile.'' ''Peki yüzbaşı, kaç tutsak aldınız?'' Araya yine arıza girmiş gibiydi. General telefon subayına dik dik baktı. Yüzbaşının sesi biraz kararsız da olsa yine duyulmuştu. ''Tutsak almadım. Düşman mevzileri boştu. Bunu hesaba katmıştık zaten. Hemen hemen boştu. Mevzilerde sadece 10 kişi kadar vardı. Bunlardan 4'ü de büyük ihtimalle çocuktu.'' ''Peki bunlara ne oldu?''
''Bizimkiler öldürdü.''
''Direndikleri için mi?''
''Direnme yoktu.''
''Bu başarınızı önemli ölçüde azaltıyor yüzbaşı. Tutsaklar bizi bir sürü zahmetten kurtarırdı.''
Sahra telefonunun kaba kulaklığından bile yüzbaşının öfkesi hissedilebiliyordu.
''Emri ben vermedim.''
Generalin coşkusu soğukluğunda değişiklik olmamıştı.
''Peki asker kaçakları neredeler?''
''Eski püskü eşyaları bulundu sadece, başka bir şey yok.''
''Demek öyle, söyleyeceğiniz başka bir şey var mı yüzbaşı?''
''Ermeniler kampı ateşe vermişler. Yangın büyük.''
''Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz yüzbaşı? Neden yapmışlardır bunu?''
Yüzbaşının sesi kindar ve hırçındı.
''Bunu değerlendirmek bana düşmez. Generalim, daha doğru karar vereceklerdir. Belki de herifler dağı terk ediyordur gece.''
Ali Rıza Bey görüşünü açıklamadan önce soluk mavi gözleriyle 2 saniye uzaklara baktı.
''Olabilir ama bunun altında numara yatması da mümkün pekala. Elebaşıları subaylarımızı daha önce de defalarca atlattı. Bir saldırı planlamış olabilirler.''
Ve şimdi çevresindeki baylara döndü. ''Bu gece vadideki nöbetçiler fevkalade arttırılsın.'' Yüzbaşı sabırsız olmayan bir sesle konuşuyordu.
''Generalim, emirlerinizin devamını arz ediyorum.''
''Bölükleriniz ne kadar ilerledi?''
3. bölük ve 2 makineli tüfek birliği diğer tepeyi tutuyor. Bulunduğum yerden yaklaşık 500 adım ötede.''
''Burada makineli tüfek atışı duyduk. Bunun anlamı nedir?''
''Yalnızca küçük bir gösteri.''
''Son derece gereksiz. Ayrıca da zararlı. Birlikler yerlerinde kalacak ve çok iyi korunacak.''
Diğer uçtaki ses şimdi son derece sinsiydi.
''Birlikler yerlerinde kalacak. Bu emrin yazılı verilmesini arz edeceğim efendim.''
''Peki ya yarın?''
''Gün doğumundan yarım saat önce topçu kuzeyde kuşatmaya başlayacak. Saatinizi benimkine göre ayarlayın yüzbaşı.''
''Evet, gün doğumundan hemen sonra yukarıda sizin yanınızda olacağım ve hareketi güneyden yöneteceğim. Hepsi bu kadar.''
Dağdaki yüzbaşı dişlerini göstererek ahizeyi attı yere.
''Eğlencenin sonuna geliyor bu süt kuzusu. Ondan sonra da Musa Dağ Fatih olacak.''
Gabriel Bagratyan sessizce sunak meydanına döndü. Kısa yol boyunca Avakya'nın elini sıkı sıkı tutmuştu. Yangın sokaklara gittikçe daha çok yayılıyordu. Güneş batalı henüz çok olmamıştı. Çepeçevre alevlere rağmen dallardan oluşan sunak duvarı bitmek tükenmek bilmeden yanıyordu. Gabriel'in çevresi giderek kararmaktaydı. Alanda acınası kılık kıyafetler içinde karanlık adamlar sızlanan karanlık sesleriyle sallanarak anlamsız danslar ediyordu. Gabriel'in yaşam terazisi sallanmaktaydı. Bir kez daha yere düşmeye ama bu kez ebediyen hiçbir şey bilmemecesine düşmeye hakkı yok muydu?
Stepan ölmüştü. Neden baştan başlasındı artık?
Ama buna rağmen beyni bu acı deposu saniyeler geçtikçe daha net ve enerjik düşüncelerle dolmuştu. Ter haykazunda dinlenmiş ve kendine gelmişti. Yaptığı ilk iş yırtılmış papaz kisvesini, omuz atkısını ve kutsal görevin gerektirdiği diğer giysileri özenle bir araya toplamak oldu. Çıplaklığını birisinin ona verdiği ödünç bir örtüyle gizlemişti. Ter haykazunun sakalının bir tutamı da yanmıştı. Yanağında kırmızı bir yanık yarası görülmekteydi. Yüzü tümüyle değişmişti. Çökmüş yanaklarının sarımtırak sedef rengi yerini koyu bir ateş ya da öfke sıcaklığına bırakmıştı. Bagratyan'ı gördüğünde sessizce sözcük bulmaya çabaladı. Bu arada muhtarlar da görevlerini anımsamış koşarak gelmişlerdi. Tabii önce dolu para çantalarını ateş ve dumandan kurtarıp kurtarmadıkları bilinmiyor. Ama başta Kebusyan olmak üzere hepsi paralarını kurtardıklarını reddediyorlardı. Sonun kesinleştiği bu ana mal mülk kayıpları üzerine yakınmalarını katmışlardı. Gittikçe daha çok insan, genellikle yaşlılar onlara katılıyor, ciyak ciyak feryatlarla gürültüyü arttırıyorlardı. Halk ateşle mücadeleden vazgeçmişti. İnsanların irade gücü artık sadece yavaş yavaş donup kalmaya yüz tutan şaşkın bir velveleye yetiyordu. Nurhan Çavuş'un yardım için yolladığı mangaların da artık hiçbir şey kurtarması mümkün değildi. Kulübeleri dıştan sarmış gibi değil de sanki hep bu fırsatı beklermişçesine içlerinden çıkmış izlenimi veren yangını avare avare seyrediyorlardı. Çatırdayan kulübe damları havaya fırlıyor, hava akımı içinde paçavralar uçuşuyordu. Az sonra herkes, kadınlar, çocuklar, yaşlılar büyük alanda birbirlerine sokularak oturmuşlardı. Bu aç insanlar artık kıpırdamıyordu. Toprağı kesmiş yüzlerinde gözlerinin artık algılamadığı yangının ışığı titreşiyordu. Tavırlardan sadece tek bir istek okunuyordu. Sakın liderler kendilerinden bir adım atmalarını, bir el hareketi yapmalarını, yeni bir hareketliliğin en ufak parçasını istemeye kalkmasınlardı. Tek istedikleri böylece oturmak, sonuna kadar hiçbir direniş göstermemekti. Yok oluşun keyfi denebilecek o noktaya ulaşılmıştı artık. Ama kavrulmuş bedenler ve ruhlar ölümle yaptıkları o hoş anlaşmadan bir kez daha koparılıp çıkarıldı. Kapalı göz kapaklarının ardında Bagratyan'ın ruhu toplanmıştı. Bu neredeyse onun isteğine rağmen oldu. Hatta başlangıçta yoğunlaşmanın yol açtığı çabadan kaçmaya çalıştı. Sonra öyle oldu ki sanki seslerin yankılandığı beynindeki maden ocağında o, Gabriel Bagratyan değil, bir zamanlar vadide üstlendiği görev, savunmayı son olanağa dek gerçekleştirme görevi ondan bağımsız düşünüyordu. Kendi beninin bilinci neredeyse tümüyle silinmişken içinde satın alınamaz bir güç düzenlemeler yapıyordu. Son olanak da yitirildi mi? Hayır. Osmanlı büyük ihtimalle Güney Kalesi'ni işgal etti. Makineli tüfekleri var, kamp yanıyor. Ne yapmalı? Osmanlı'nın yolunu kesecek olabildiğince iyi yeni bir savunma hattı kurmak. Ama öncelikle kamp sakinleri dağın sırtından çekilmeli. Aşağıya, denize doğru indirilmeli. Sonra topların yanına. Yanına yaklaşan Avakyan'a bağırdı. ''Burada ne arıyorsunuz hala? Hemen Nurhan'a gidin. Yerinden kıpırdamasın. Baskın için oluşturduğum tüm mangalar hemen bana gelecek. Emirberlerle gözcülerin yarısı da. Hızla yeni bir hat oluşturmalıyız. En azından baş siperleri kazılmalı.'' Avakyan duraksamıştı. Bir şeyler sormak istiyor gibiydi. Fakat Gabriel genç adamı itip donup kalmış halkın ortasına yürüdü. ''Kardeşler, neden umutsuzsunuz? Umutsuz olmanız için neden yok? Hala 700 savaşçıya 2 topa sahibiz. Sakin olun. Halkın bu geceyi aşağıda sahilde geçirmesi savunma için daha iyi olur. Fakat ihtiyat birliğinin üyeleri burada kalacak.'' Artık muhtarlar da toparlanmıştı. Ter haykazun muhtarlara tek tek köyleri bir araya toplayıp dik patikadan toplu halde aşağı götürme emri verdi. Kendisi en iyi kamp yerlerini saptamak için önden gidecekti. Ateşi yükseldiği kesindi. Yaşama ve görevlerine dönmek için olağanüstü çaba sarf ediyordu. Şu an Gabriel'e döndüğünde birazı yanmış sakalıyla yüzü çok küçük ve karanlıktı. ''Her şeyden önemlisi cezadır. Suçluları öldürmelisin Bagratyan.'' Gabriel sessizce baktı. Kilik yanı bulmayacağım diye düşündü. Yıkılmış insanlar yavaş yavaş yeniden doğrulmuşlardı. Şimdi ölüm sarhoşu bir karışıklık baş göstermişti. Muhtarlar, köy papazları, öğretmenlerden ikisi, cemaatleri ite kaka bir araya topluyorlardı. Herkes her şeye boyun eğiyor, çocuklar bile artık bağırmıyordu. Hekim Bedros iki hastanedeki hastalardan hiç olmazsa hareket edebilenlerin güvenliğini sağlamak üzere gizlice oradan uzaklaştı. Felaket güçten düşmüş bu yaşlı insan enkazına büyük güç sağlıyordu. Gabriel kampın toplanmasını Terhay kızına bırakmıştı. Artık tek bir saniye boş geçirilmemeliydi. Çünkü Osmanlı'nın geceye rağmen ne kadar ilerlemeye cesaret edebildiklerini kimse bilemezdi. Toplar tehlikedeydi. O soysuz asker kaçakları da büyük bir soru işareti oluşturuyordu. İleri, şimdi durumu tam olarak baştan sona düşünmek değil, kör ve kararlı biçimde harekete geçmek söz konusuydu. Gabriel çevresine toplanan silahlı, yarı silahlı, genç ve yaşlı herkesi bir araya toplamıştı. Küçük oğlanlar bile yanlarındaydı, rüzgar durmuştu. Keskin odun dumanı insanların üstüne inip yanık kumaş kokusuyla karışıyor, soluk almak zorlaşıyor, gözler yaşarıyordu. Gabriel yola çıkma emrini verdi. O ve bu arada gelmiş olan Şatakyan geniş av zinciri düzeninde en önde gidiyorlardı. Onların arkasında sayıları 150'yi bulan yorgun erkekler hızla yol almaktaydı. Bunlardan üçte biri 60 yaşındaydı. Ve bu sefil aç topluluk bir binbaşı, 400 başı, 8 üsteğmen, 16 teğmenin komutası altındaki makineli tüfeklere ve savaş yeteneğine sahip 4 bölüğü gerimi püskürtecekti. Bagratya'nın düşmanın gücünü bilmemesi iyiydi ama bilse de başka türlü davranamazdı. Beyni gittikçe büyüyor ve duyarlılaşıyordu. Buna karşılık bacakları her türlü duyguyu yitirmişti. Sanki kendi kendisinin yanında yürüyordu. Topların bulunduğu tepeye giderken kalabalık büyük mezarlığın yanından geçmekteydi. Mezarlık halkı eski adete uygun olarak eşyalarını ölülerin yanına yığmıştı. Şimdi Nunik, Vartuk, Manuşak ve diğerleri süfli eski eşyalarla dolu torbaları sırtlanmak için gayrete düştüler. Sato onlara yardım ediyordu. Başka bir yere taşınmak bu halkın itidalini bundan fazla bozmuyor gibiydi. Son iki mezar Krikor'la Gabriel'in oğluna aitti. Krikor'un mezarına isteğine uyularak hiçbir işaret konulmamıştı. Stepan'ın mezarı olan toprak yığınına ise kaba bir tahta haç dikilmişti. Babası bir kez bile dönüp bakmaksızın kas katı geçti mezarın yanından. Artık gece iyice bastırmıştı. Fakat yangın ışığı damlacığın üzerinde kızıl bir kubbe gibi dalgalanıyordu. Sanki yanan birkaç yüz çalı çırpıdan yapılmış kulübeyle birkaç ağaç grubu değil de büyük bir kentti. Fakat topların durduğu çimli tepenin yükselmeye başladığı yerde hiç beklenmedik bir şey oldu. Gabriel ile Şatakyan birden durmuşlardı. Onların arkasından dermansızca ayak sürüyen kalabalık kendini yere attı. Silahlı bir kol tepeden aşağıya iniyordu. Gelenlere karşı ellerindeki tüfeklerle heyecanlı işaretler yapan silüetler görülüyordu sadece. Türkler? Çoğunluk karanlıkta herhangi bir siper aradı. Yangın göğünden titreyerek yükselen gölgeler kararsızlık içinde yaklaşıyordu. Yaklaşık 30 kişiydiler. Gabriel bağlanmış birini önleri sıra iteklediklerini fark etti. Gelenleri karşılamak için yürüdü. Adamların elinde fenerler vardı. 5 adım kala bağlı adamın Sarkis Kilikyan olduğunu gördü. Asker kaçaklarının bir bölümü Bagratya'nın ayaklarına kapanmışlardı. Alınları toprağa değiyordu. Suçluluk ve dendabet işaretiydi bu. Artık konuşacak ve haklı gösterilecek ne olabilirdi ki? Çıkış yolları kesilmişti. Kilikyan'ın bağlanmış olduğu ip yaptıkları o korkunç şeyden pişmanlık duyduklarını, bir günah keçisi getirdiklerini ve her türlü cezaya razı olduklarını kanıtlıyordu. Bazıları neredeyse çocukça bir telaşla ganimetleri Gabriel'in ayakları dibine yığıyordu. Çalınmış eşyalar arasında cephane sandıkları ve çadırlardan alınmış şeyler vardı. Fakat Gabriel sadece Kilikyan'ı görmekteydi. Eli kolu bağlanmış, kendi adamları tarafından dizüstü çöktürülmüş, başı ensesine düşmüştü. Ateşin zayıf alacakaranlığında hatları iyice seçiliyordu. Kilikyan'ın sakin gözlerinden ne yaşama ne ölme isteği okunuyordu. Sadece yargıçlarına son derece heyecansız bakmaktaydılar. Bagratyan ürkütücü bir sükunet içinde bulunan bu yüze daha çok eğildi. Bu anda da Rus'un karşısında her zaman duyduğu saygılı yakınlık esintisini yine bastıramamıştı. Gerçek suçlu Kilikyan, hayaletleri andıran bu seyirci miydi? Ne önemi var? Gabriel Bagratyan cebindeki ordu tabancasının emniyetini açıp hızla Rus'un alnına dayadı, tetiği çekti. Silah tutukluk yapmıştı, Kilikyan'ın gözleri açıktı, burun kanatları ve ağzı titriyordu. Yüz ifadesi zorla bastırılan bir gülümsemeyi andırıyordu. Bagratyan başarısız ilk atışın kendisini vurduğunu hissetti. İkinci kez tetiğe bastığında yüzünü çevirmek zorunda kalacak kadar güçsüzdü. Böylece Sarkis Kilikyan hapishane duvarları arasında inanılmaz bir yaşamdan sonra, küçük bir çocukken Osmanlı kıyımından, yetişkin erkek olarak ise Osmanlı idam mankasından kurtulduktan sonra kendi halkından birinin kurşunuyla öldü. Gabriel Bagration diğer asker kaçaklarına kalabalığa katılmaları için belli belirsiz bir işaret yaptı. Pişmanlık içinde olan aşağılık adamlardan ikisi Osmanlı birliklerinin yerini araştırmayı üstlenmişti. Kötü gerçeği daha da abartan bir raporla geri döndüler. Belki cezalarını bekleyen adamların berbat ruh hali gerçekleri büyütüyordu. Belki de düşmanın gücünü abartarak kendi suçlarını hafifletmek istiyorlardı. Çünkü o büyük suçu işlememiş de olsalar asker kaçaklarından oluşan az sayıdaki mangalar Osmanlı ordusunun kurnazca kuşatmasına nasıl dayanabilirdi? Bagration habercilerin yüzüne bakmıyor, tek kelime söylemiyordu. Suçun büyük bölümünün kendisinde olduğunu biliyordu. İkazları dinlememiş, suçlular güruhunu yeniden düzenlemeyi ihmal etmişti. Samuel Avakyan baskın ekipleriyle çoktan Gabriel'in yanına gelmişti. Bir saat sonra seyrek avcı zinciri çift sıra halinde tepe ve kıvrımı bol dağ yüzeyinden boydan boya çalılık bölgeye ve kayalıklara kadar yayılıyordu. Kuzey mevziinin yürekli erkekleri de güçlerinin sonuna varmışlardı. Bu durumda yedeklerden ne beklenebilirdi? Bir yana atılmış çürük odunlar gibi emredilen yerlere nöbet tutmaksızın uyumaksızın uzanmışlardı hepsi. Taş ve topraktan baş siperi hazırlama emrine neredeyse hiç uyulmuyordu. Gabriel uzun umutsuzluk cephesini tek tek dolaştıktan ve bu cephenin önünde bir de gevşek nöbetçi zinciri kurduktan sonra topların yanına gitti. Damlacığın her noktası, her mesafe ve yerin bütün özellikleri aklındaydı. Bu nedenle Güney Kalesi alanı için atış unsurlarını tam olarak belirleyebiliyordu. Çöl sıcağının yaşandığı günlerden sonra ani serinliğin egemen olduğu ilk sonbahar gecesiydi. Gabriel görevlilerini uyumaya gönderdiği topun yanında tek başına oturuyordu. Avakya'nın bir yerlerden bulduğu örtüyü üzerine almamıştı. Çünkü bedeni yanıyordu. Başı ise tüy gibi hafiflemiş, uçup gidecekti neredeyse. Gabriel boylu boyunca uzandı. Ne nöbet tutuyor ne de uyuyordu. Gözleri gökyüzündeki kızıl denize dalmıştı. Yangının yansıması sanki giderek daha büyüyor, derinleşiyordu. Allak bullak olmuş beynine melodik bir soru yerleşmişti. Sunak ne zamandır yanıyor? Sonra uzun süre kendinden geçmiş olmalı ki yakınında hissettiği bir şeyle uyandı. Bir dokunuş, bir ses değil, sadece bir yakınlıktı onu uyandıran. Fakat tam da uyandırıldığı anda derin yaşanmışlıklarla dolu masalsı bu anda o kadar anaç bir iyilik hissetmişti ki iyice uyanmamak için direniyordu. Bitkin adamın yanında hissettiği o yakınlıkla bütünleşmesi çok yoğun olduğu için İskuhi'nin gerçekliği neredeyse hayal kırıklığına uğratmıştı Gabriel'i. Çünkü bu kaçınılmaz olanın bilincine ermeyi getiriyordu beraberinde. Genç kıza bakarken derin bir korkuyla Juliet'i anımsadı. Karısını çok uzun zamandan beri görmemiş, onu neredeyse hiç düşünmemişti. Korku dolu ilk soruyu sordu. ''Ya Juliet? Juliet'e ne oldu?'' İskuhi bedensel gücünü sonuna kadar kullanarak kendisini buraya kadar sürüklemişti. Bütün olaylar sis içinde kaybolup gitmişti onun için. İçinde hiç durmadan yanan tek bir şey vardı şimdi. Neden gelmiyor? Beni neden terk etti? Son anda neden beni çağırmıyor? Fakat Gabriel'in Juliet'i sorması genç kızın sorularını duygusuzluk içinde boğmuştu. İskuhi susuyordu. Tekrar kendine gelerek bölük bölçük cümlelerle üç çadır mevkiinde olanları, baskını, Şuşik'in öldüğünü, Aram'ın yaralandığını anlatması epey uzun sürdü. Hekim Bedros, Juliet'i Kevork'un kendisini denize kadar taşımasına izin vermesi için boş yere ikna etmeye çalışmıştı. Juliet söylenenleri reddediyor, çadırından bir yere kıpırdamayacağını aykırıyordu. Yaralı Aram da hala çadırdaydı. Gabriel henüz rengini yitirmeyen kızıl gökyüzüne dikmişti gözlerini. Böylesi daha iyi. Sabaha kadar hiçbir şey olmaz, zaman yeterli. Gece açık havada kalmak Juliet'i öldürebilirdi. Bu sözlerdeki bir şey Gabriel'e acı vermişti. Cep fenerinin düğmesine bastı. Fakat epeyce kullanılmış son pilin verdiği ışık ateş böceğininkinden fazla değildi. gökyüzünün trajik kızıllığına ve kent çukurundan yükseklere sıçrayan alevlere rağmen bu gece Gabriel'e daha önceki gecelerden daha karanlık görünüyordu. Yanındaki İskuhi'yi neredeyse algılayamıyordu. Yüzüne, bedenine hafifçe dokundu. Kızın yanaklarıyla ellerinin buz gibi ve yıpranmış oluşundan ürkmüştü. İçi şefkatle dalgalandı. Örtüyü alıp kızı sardı. ''Ne zamandan beri bir şey yemedin İskuhi?''
''Az önce Mayri Kantaran bize bir şeyler getirdi.'' diye yalan söyledi. ''Ben yeterince...''
Gabriel yakınlığının yarı uykudalık duygusunu yeniden arayarak İskuhi'yi sıkıca göğsüne bastırdı. Demin yanında uyanışım tuhaf bir güzellikteydi. ''Ne kadar uzun süredir yanımda değilsin İskuhi?''
''Kardeşim, geldiğin için çok mutluyum.''
''Şu an mutluyum İskuhi.'' Kızın yüzü yavaşça sanki başını taşıyacak kadar gücü yokmuşçasına adamın yüzüne doğru düştü.
''Sen gelmedin, o nedenle geldim. Artık zamanı geldi, öyle değil mi?''
Gabriel'in sesi uykudaymış gibi belirsiz duyuluyordu.
''Evet, sanıyorum artık zamanı geldi.''
İskuhi'nin sözlerinde yorgun ama yine de hakkı olan bir şeyde inatla ısrar tavrı vardı.
''Ne konuşmuş olduğumuzu biliyorsun. Bana verdiğin sözü Gabriel.''
Gabriel genç kızı uzak bir yitmişlikten geri aldı.
''Belki önümüzde uzun bir gün daha vardır.''
Derin nefes alarak sanki kendisine verilen armağanmış gibi bu sözleri yineledi kız.
''Uzun bir gün daha?''
Gabriel'in kolunu gittikçe daha sıcak sarıyordu. ''Senden büyük bir ricam var İskuhi. Bu konu üzerine çok konuştuk. Juliet ikimizden de zavallı ve mutsuz.'' Kız yanağını erkeğin yüzünden çekmişti. Ama Gabriel İskuhi'nin sakat elini avucuna almış tekrar tekrar öpüyordu.
''Eğer beni seviyorsan İskuhi, Juliet o kadar yalnız ki, çok yalnız.''
''Juliet benden nefret ediyor, bana tahammül edemiyor. Onu tekrar görmek istemiyorum.''
''Eğer beni seviyorsan İskuhi, senden rica ediyorum Juliet'in yanında kal. Gün doğumunda çadırları terk etmek zorundasınız. Böyle daha rahat olurum.'' ''Juliet çıldırmak üzere, oysa sen sağlıklısın. Yine görüşeceğiz İskuhi.''
Kızın başı öne düştü, sessizce ağlıyordu. Gabriel fısıldadı.
''Seni seviyorum İskuhi, birlikte olacağız.''
İskuhi bir süre sonra kalkmaya yeltenmişti.
''Gideyim.''
Gabriel sıkıca tuttu kızı. ''Henüz gitme İskuhi, yanımda biraz daha kal, sana ihtiyacım var.''
Uzun suskunluk... Gabriel ağzının içinde dilini ağır ve hareketsiz hissediyordu. Şiddetli ağrı başına çekiçle vuruluyormuş gibi giderek yoğunlaşıyordu. Uçacak kadar hafif kafatası dev bir kurşun topa dönüşmüştü şimdi. Dipçik darbesiyle düşürülmüş gibi kendi içine çökmüştü Gabriel. Sarkis Kilikya'nın körelmiş gözleri kayıtsız ciddiyetiyle ona bakıyordu. Kendi kendisinden korktu. Rus nerede yatıyordu? Cesedin kaldırılması emrini vermiş miydi? Şu son saatlerde olan her şey ona tamamen yabancı, kendisinin olmayan bir şey, çılgın bir söylentiydi. Hantal belirsiz kuruntulara kapılmıştı. Bu arada kendisi dağılıp parçalanmasına yol açan dalga dalga bir baş ağrısının odağıydı. Gabriel korkuyla sıçradığında İskuhi artık doğrulmuştu. Dehşetle saatini yokladı.
''Saat kaç?
İsa aşkına.
Hayır, zaman, zaman.
Örtüyü neden bana verdin?
Soğuktan titriyorsun.''
''Haklısın, artık gitsen iyi olur İskuhi.
Juliet'e gidiyorsun. Önümüzde daha 5-6 saat var. Avakya'nın zamanında göndereceğim.''
''İyi geceler İskuhi. Bana bir iyilik yap. Örtüyü sırtına al. Benim ihtiyacım yok.''
Gabriel bir kez daha kollarını aldı kızı. Fakat İskuhi bir an önce gitmek ister gibiydi. Cansız bir hayaldi sanki. Adam bunu fark edince bir kez daha söz verdi.
''Bu veda değil. Birlikte olacağız.''
İskuhi gideli epey olmuştu. Yeniden uzanmak istediğinde kızı anımsaması birden yüreğini daralttı. Güçsüzlükten zor yürüdüğü geldi gözünün önüne. Uzuvları kas katı kesilmiş, halsiz bedeni gölgeye dönmüştü. O da hasta ve dermansızdı. Oysa Juliet'e gitmesini istemişti ondan. Karanlık sinsi yolun hiç olmasa bir bölümünde kıza eşlik etmediği için kendisini suçluyordu. Tepenin yarısına kadar hızla koşup bağırdı.
''İskuhi! Neredesin? Beni bekle!''
Yanıt yok. Sesini duyamayacak kadar uzaklaşmış olmalıydı. Kulübe yangınının sesi buraya kadar geliyordu hala. Ateşin gecenin derinliklerine kadar gürültü etmek, gevezeliğini sürdürmek için gerekli gıdayı nereden aldığını Tanrı bilirdi. Bu arada kampın yakınlarında yetişen ağaç ve çalılıklara daha fazla yayılmıştı. Osmanlı yarın yeni bir dağ yangınıyla karşı karşıya kalacaktı belki de. Gabriel üç çadır mevkiine doğru biraz yürüdü. Ama İskuya yetişemeyeceği, sesini duyuramayacağı için ağır ağır topların yanına döndü. Dağın dışındaki bütün insanlarla tek bağı olduğu için her zaman ve düzenli kurduğu saatine göre henüz bir olmamıştı. Ama artık uyuması mümkün değildi.